Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmet olarak alemlere gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Tir 1402, Hicri Kameri 27 Zilhicce 1444 ve Miladi Takvimle 16 Temmuz 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağım. Ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile İsveç'in NATO üyeliği konusu yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, haftanın bakışı, İslam'ı tanıyalım ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlık. Cumhurbaşkanı Reisi, Pakistan-İran sınır güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Pakistanlı komutan İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. İran Ekonomi Bakanı İran ile Çin ticaretine güzel gelişmeler olacağını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Fars Körfezi turuna çıkıyor. Beşar Esad ile El-Sudani Şam'da bir araya geldi. Ve Rusya Cumhurbaşkanı Putin misket bombalarının kullanımının suç olduğunu söyledi. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da bulunan Pakistan ordu komutanı Seyyid Asım-ı Münir'i kabul etti. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a ziyaret eden Pakistan ordu komutanı Seyyid Asım Münir ile bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran'ın güvenlik sınırlarını güvenli ve ekonomik sınırlara dönüştürme stratejisine değinerek sınır pazarlarının geliştirilmesini ve enerji sektöründeki işbirliğini bu stratejiyi gerçekleştirmenin yollarından biri olarak değerlendirdi ve bu konunun hayata geçirilmesini hızlandırmak için her iki ülkenin daha fazla faaliyet göstermesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi, komşu ve Müslüman ülkelerle ilişkileri güçlendirmenin İran'ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu belirterek, iki ülkenin ilişkileri geliştirme konusundaki ciddi iradesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasındaki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması, İran ve Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirecek ve sonuç olarak iki komşu ülke arasındaki siyasi ilişkilerin seviyelerini yükseltecektir, dedi. Düşmanların bölge ülkelerinin ilişkilerini bozma çabalarına atıfta bulunan Reisi, mevcut fırsat ve kapasiteleri kullanarak ikili ve bölgesel işbirliği ve ilişkileri güçlendirmeye vurgu yaptı. Pakistan ordu komutanı Seyyid Asım Münir de İran'ın başta Pakistan olmak üzere komşularıyla ilişkilerini güçlendirme politikasını takdir ederek bunu İslam dünyası için çok değerli bir fırsat olarak değerlendirdi. Seyyid Asım Münir, ortak sınırlardaki güvenlik düzeyinin arttırılmasına yönelik iyi anlaşmalara varılmış ve sürdürülebilir güvenlik oluşturmak için çabalarımıza devam ediyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da bulunan Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile bir araya geldi. Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile beraberindeki heyet, 2 günlük Tahran temasları kapsamında ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tugeral Vahidi ile görüşmüştü. İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İran'ın toprak bütünlüğü konusunda kimseye müsamaha göstermeyiz dedi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İran'ın toprak bütünlüğü konusunda kimseye müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu öncesi yaptığı konuşmada, Fars Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkeleri ve Rusya'nın bu Musa, Büyük Ton ve Küçük Tun adalarına ilişkin ortak açıklamasını reddederek, Rusya dahil komşularımıza bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınmasının sağlanmasının ancak İran'ın toprak bütünlüğüne saygı da dahil olmak üzere iyi komşuluk ilkelerinin gözetilmesi temelinde mümkün olduğunu duyuruyoruz dedi. İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, İran'ın toprak bütünlüğü konusunda kimseye müsamaha göstermeyiz. Ayrıca kendisi de Batı'nın ve NATO'nun jeopolitik yayılmacılığının kurbanı olan ve buna karşı savaşan Rusya, Batı'nın Fars Körfezi'ni istikrarsızlaştırmaya yönelik jeopolitik programına yardımcı olmamalı ifadelerinde bulundu. Galibaf, bugün İran ve Rusya bölgenin iki önemli ülkesi olarak ortak çıkarlar temelinde çeşitli alanlarda işbirliği yapıyor. Ancak Rus komşumuz, İşbirliğinin yolunun İran'ın toprak bütünlüğü ve Küçük Tun, Büyük Tun ve Bumusaz adaları üzerindeki egemenliğinin devamlılığı dahil olmak üzere İran halkının kırmızı çizgilerine saygı duymaktan geçtiğini bilmeli ifadesini kullandı. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve Rusya Dışişleri Bakanlarının 6. toplantısının ardından 10 Temmuz'da yayınlanan ortak bildiride 6 Arap ülkesi ve Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Büyük Tun, Küçük Tun ve Bumusa üzerindeki iddiasına işaretle Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu meselenin İran ile ikili müzakere veya uluslararası mahkeme yoluyla çözüme kavuşmasına ilişkin çabaları desteklendi. Bu konu İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova'ya karşı resmi itirazına yol açtı. Dışişleri Bakanı ve bazı yetkililerin tarih tepkilerinin ardından Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İran'ın itirazları bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani de Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve Rusya Dışişleri Bakanları ortak bildirisinde İran'a ait adalara ilişkin yer alan konuları reddederek bu adaların sonsuza kadar İran'a ait olduğunu, bu tür bildirilerin yayınlanmasının İran ile komşu ülkelerin dostane ilişkileriyle bağdaşmadığını vurguladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipor.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Pakistan Ordu Komutanı ile beraberindeki heyet, Tahran temaslarının devamında İran Ordusu Genel Komutanı ile görüştü. Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile beraberindeki heyet, Tahran temasları kapsamında İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ile bir araya geldi. Görüşmede işbirliğinin geliştirilmesi doğrultusunda ikili ilişkilerin arttırılması, ortak sınırların güvenliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel düzeyde eğitim ve ortak savunma ve güvenlik ilişkileri arttırılması ele alındı. İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, yakında İran ve Çin arasında ticaret ve yatırım alanlarında güzel gelişmelere tanık olacağız dedi. İran-Çin Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı 4 yıl aradan sonra Pekin'in ev sahipliğinde düzenlendi. İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada toplantının verimli geçtiğini belirterek, yakında İran ve Çin arasında ticaret ve yatırım alanlarında güzel gelişmelere tanık olacağız dedi. Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Şahbur Alai Mukaddem, toplantı sırasında Çin Gümrük Başkanı Wang Lingjun ile Pekin'de bir araya geldi. Görüşmede tarım alanında ikili ticaret masaya yatırıldı. İran'ın Sistan ve Beluçistan Sınır Muhafızları Komutan Yardımcısı ülkenin güneydoğusunda bu ilinde silah kaçakçılığı yapan bir çetenin imha edildiğini duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Albay Cevad Refik'i şunları söyledi. İran'ın Cakikur sınır alayına bağlı sınır muhafızları, güvenlik seviyesindeki istihbarat elitleri ile silah kaçakçılarının faaliyetleri hakkında bilgilendirildi ve olası kötü niyetli amaçların yakalayıp etkisiz hale getirmek için derhal gerekli önlemleri aldı. Albay Rafi'i sözlerine şunları ekledi. Bölgede devriye gezerken güvenlik ve koruma noktalarını takip eden Cagikur sınır alayına bağlı görevliler bir araca el koyarak 4 zanlıyı tutuklamayı başardı ve 3 Colt ve 1 Kalaşnikov silahı ve bunlara ait şarjörleri ele geçirdi. İslam İnkılabı zaferinden sonra Amerika, Siyonist rejim ve onların bölgesel müttefikleri tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ni yıkmak ve karşısına almak için çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Son yıllarda Amerikan yaptırımların azami baskısının başarısızlıkla sonuçlanmasıyla İran'a karşı maksimum güvenlik baskısı oluşturuldu. Bu hareketlerde İsrail, Amerika ve İngiltere arasında geniş bir işbirliği söz konusudur. Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın 3 gün sürecek Fars Körfezi ülkeleri turuna çıkıyor. Erdoğan sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Kral Salman bin Abdülaziz ile görüşecek. Suudi Arabistan Türkiye İş Forumu'na katılacak. 18 Temmuz'da ise önce Katar'da sonrasında da Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak. Fars Körfezi turunun öncelikli gündem maddesi ekonomik ilişkilerdir. Erdoğan'ın sağlık, enerji ve savunma sanayi gibi çeşitli alanlarda işbirliği konularını ele alması bekleniyor. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bölgeye giderek bir dizi temasta bulunmuştu. PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Eyalet Yönetimi üyesi Bilal Onat etkisiz hale getirildi. Hava destekli operasyonla PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Eyalet Yönetimi üyesi Bilal Onat'ı etkisiz hale getirdi. Bölgeye yönelik hava destekli operasyonda yapılan incelemede örgüt üyelerinden birinin Devrim Garzan Kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise Sidar Ahmet Kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi. Hatay'ın Belen ilçesinde yerleşim yerine yakın bir bölgede başlayan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hatay valisi Mustafa Masatlı, yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik dedi. Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Soğukoluk mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazör ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yerleşim yerine yakın bölgede çıkan ve birkaç eve sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada Hatay Belen'deki orman yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazör ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor dedi. Hatay valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada Soğukoluk mevkisinde çıkan orman yangına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor. Çevre illerden destek ekipleri ise istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik dedi. CNN Türk canlı yayında Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, alevlerin 3 eve sıçradığını söyleyerek yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad resmi ziyaret için Şam'a giden Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile görüştü. Irak heyetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Ticaret Bakanı Asiyer Salman ve Ortak Harekat Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays Rahima yer alıyor. Suriye ve Irak arasındaki ikili ilişkiler, ticaret, ulaşım ve sanayi gibi çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, çeşitli siyasi konularda kalıcı koordinasyonun yanı sıra terörle mücadelede ortak çabalıklar, çabalar, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Irak Başbakanı Sudani ile iki ülke heyetlerinin huzurunda yaptığı görüşmede ele alındı. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'ya göre Esad ve Sudani, Irak ve Suriye'nin çeşitli koşullarda yan yana durmalarının iki ülkeyi birleştiren kardeşçe ve tarihi ilişkilerin gerçek bir tercümesi olduğunu belirtirken, bu ilişkilerin resmi ve halk düzeyinde geliştirilmesine devam edilmesi gerektiğini vurguladılar. Beşar Esad bu ziyareti kurumsal bir ilişki kurmak ve iki ülke arasındaki ikili işbirliğine büyük bir adım atmak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Irak Başbakanı ise Suriye'nin tüm Iraklıların gönlünde özel bir yeri olduğunu teyit ederken, Irak halkının maruz kaldığı en ağır terör saldırısı karşısında Suriye halkının gösterdiği kararlılıkla gurur duyduğunu ifade etti. Resmi Suriye Haber Ajansı, Amerikan askerlerin onlarca tankerle yüzlerce tona yakın Suriye petrolünü çaldığını duyurdu. Suriyeli yetkili Sana'ya şunları bildirdi. Amerikan askerleri Suriye petrolünü çalmaya devam ediyor. Bu sefer yüzlerce ton petrol taşıyan 35 tanker, Haseke'nin doğu banyolarında en uzak noktada bulunan Kaçak Elvelid geçiş noktasından Irak'ın kuzey bölgesine nakledildi. Sana ayrıca İlya Arabiya bölgesindeki bazı kaynaklardan alıntı yaparak şunları duyurdu. Bazıları hasarlı askeri teçhizatla kaplı 65 personel taşıyıcı, 20 frigorik kamyon ve çalıntı Suriye petrolü taşıyan 35 tankerde dahil olmak üzere 120 araçtan oluşan bir Amerikan konvoyu yasa dışı Elvelid geçidi yoluyla Kuzey Irak'a nakledildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da zamanın ilerisinde sloganı ile bilgi iletişim ve iletişim, Kuantum Dünyası İleri Teknoloji Forumu düzenlendi. Foruma katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika'nın Ukrayna'ya misket bombaları verme kararıyla ilgili olarak bunu iyi yaşamdan değil, genel olarak cephanede yaşadıkları sıkıntıdan dolayı bunu yapıyorlar yorumunda bulundu. Ukrayna ordusunun 155 milimetrelik kalibreli mermilerden her gün 5-6 bin kullandığını, oysa Amerika'nın ayda sadece 15 bin üretebildiğini söyleyen Putin, Amerika'daki mermi sayısı yetersiz, Avrupa'da da yetersiz, misket bombalarını kullanmaktan daha iyi bir şey teklif edemediler ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın karşı taarruz sırasında Rusya'nın savunma hattını delme çabalarında başarısız olduğunu belirtti. Sputnik'te yer alan habere göre Rusya lideri Putin, Russia 1 televizyonuna demecinde, "Düşmanın savunmamızı delmeye yönelik tüm girişimleri ki bunu stratejik rezervleri kullanarak yapıyorlar. Bu girişimler taarruz sırasında başarısız oldu. Düşman başarı elde edemedi" ifadesini kullandı. Putin, özel askeri harekatın bundan sonraki hedefleriyle ilgili soruya "bunu size kameraları kapatınca söyleyeceğim" cevabını verdi. İsrail rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu baş dönmesi şikayetiyle dün hastaneye kaldırıldı. Kardiyoloji birimi yöneticisi Amit Segev yaptığı açıklamada Netanyahu'ya hastanede olduğu süre boyunca kalp monitörü takıldığını, yapılan testler sonucu kalbinin normal olduğunu ve kalp aritmisi veya düzensiz kalp atışına rastlanmadığını söyledi. Tedavisinin ardından açıklamada bulunan Siyonist rejim başbakanı, "Dün Taberiye Gölü'nde güneşin altında eşimle şapkasız ve susuz vakit geçirdim, iyi bir fikir değildi" dedi. Amerika'nın Georgia eyaletinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin Henry bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada polisin başkent Atlanta'nın güneyindeki Hampton kentinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi. Bölge yönetiminin sözcüsü Melissa Robinson basına verdiği demeçte saldırıda 4 kişinin öldüğünü ve zanlının henüz bulunmadığını açıkladı. Georgia Soruşturma Bürosu sözcüsü Nelly Mills ise kendilerinden yardım istenmesi dışında olay hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Amerika'da toplu cinayetler son 17 yılın en yüksek seviyesini gördü. Verilere göre ülkede Ocak 2023'ten bu yana 140'tan fazla kişi öldürüldü. Amerika merkezli haber ajansı Associated Press, günlük gazete USA Today ve Northwestern Üniversitesi ortak bir çalışma yürüttü. Buna göre ülkede 1 Ocak 30 Haziran arasında 28'den fazla toplu cinayet gerçekleşti. Saldırıların %99'unda ateşli silah kullanıldı. Verilerin Amerika'da silah ve nüfus artışıyla paralellik taşıdığı tahmin ediliyor. Amerika'da bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için bazı adımlar atıldı. Geçen sene yürürlüğe giren yasa tasarısı ile silah ruhsatı alma yaşı 18'den 21'e çıkarıldı. Ve Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda geçen haftadan bu yana ölenlerin sayısı 35'e çıktı. Yonhap'ın haberine göre Merkezi Afet ve Güvenlik Tedbirleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osung şehrinde civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluğundaki tünelin dün su altında kaldığı belirtildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam haberlerimiz günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Rusya'nın İran'ın toprak bütünlüğüne saygısına vurgusu konusunda. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı Asya ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile ikili ilişkileri görüştü. Görüşmede Rusya Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin sonuç bildirisinde yer alan İran'la ilgili asılsız iddialarda gündeme getirildi. Rus diplomat, ülkesinin İran'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söyledi. Tahran son günlerde düzenlenen Rusya-Fars Körfezi İşbirliği Konseyi toplantısı sonrasında İran'a ait olan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenlik iddiasında bulunduğu Fars Körfezi'ndeki Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adaları hakkında yapılan ortak açıklamaya tepki göstermişti. Rusya'nın İran'ın toprak bütünlüğüne saygı vurgusu, İran yetkilileri ve basını tarafından Moskova'nın Fars Körfezi'nde İran'a ait olan 3 ada hakkındaki yaklaşımına çeşitli tepkiler ardından geldi. Tahran defalarca Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb'un İran İslam Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaparak bu bağlamdaki her türlü iddiayı kınamıştır. Üç ada konusu İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki esas anlaşmazlık konusudur. Emirlikler bu adaların bu ülkeye ait olduğunu ancak İran'ın işgali altında olduğunu iddia ediyor. Oysa İran bu üç adanın kendi topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu ve bunun üzerinde her türlü müzakere veya uluslararası hakemliği kabul etmeyeceğini kesin olarak bildiriyor. İran'ın üç ada üzerindeki egemenliğin kökleri İlam, Medyan, Ahameniş, Part ve Sasani krallıkların dönemlerine dayanmaktadır. 1948'de 3 ada İngiliz İmparatorluğu'nun tarafından tamamen işgal edildi. Ancak 1971'e kadar o dönemde İran hükümetinin hiçbiri bu işgali kabul etmedi ve Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb adaları İran'ın bölünmez parçası olarak haritalarda yerini aldı. 1971'de İran ve İngiltere arasında yapılan anlaşmadan sonra ve İngiltere askeri güçlerinin bölgeden çekilmesi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurulmasından önce Bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb yaklaşık 70 yıl aralıksız şekilde İran hükümetinin İngiliz işgaline karşı süren şikayetleri nihayet sonuç vererek İran'a iade edildi. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve Rusya Dışişleri Bakanlarının 6. toplantısının ardından 10 Temmuz'da yayımlanan ortak bildiride 6 Arap ülkesi ve Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin söz konusu 3 ada üzerindeki iddiasını işaretli, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu meselenin İran ile ikili müzakere veya uluslararası mahkeme yoluyla çözüme kavuşmasına ilişkin çabaları desteklendi. Bu konu İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova'ya karşı resmi itirazına yol açtı. Dışişleri Bakanı ve bazı yetkililerin sarı tepkilerinin ardından Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği de dışişlerine çağrılarak İran'ın itirazları bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kanani de Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve Rusya Dışişleri Bakanları ortak bildirisinde İran'a ait adalara ilişkin yer alan konuları reddederek bu adaların sonsuza kadar İran'a ait olduğunu, bu gibi bildirilerin yayımlanmasının İran ile komşu ülkelerin dostane ilişkileriyle bağdaşmadığını vurguladı. Bu durum İran'ın Rusya ve de Çin ile yakın ilişkilerine rağmen bu ülkelerin İran'ın toprak bütünlüğüne karşı yaklaşım ve açıklamalarda bulunduklarında Tahran'ın tereddütsüz şekilde bu bağlamda kesin şekilde yanıt vereceğini gösteriyor. Burada üzerinde durulması gereken konu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 1980 yılındaki şikayet ve davalarından sonuç almadığı halde bu adalar hakkındaki mülkiyet iddialarına devam etmesidir. Gelinen aşamada başarısız çabalarına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri yine uluslararası güçlerin desteğini almaya çalışıyor. İran, bu Musa, Büyük Tomb ve Küçük Tomb üzerindeki ulusal egemenlik konusunda güçlü ve sağlam belgelere sahip olduğuna göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu hususta başarılı olma ihtimali yok. Nitekim İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da paylaştığı bir tweette, İran'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü üzerinde hiçbir tarafa karşı müsamaha göstermeyeceğiz ifadesini kullandı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Karabağ'da yaşayan binlerce Ermeni'nin Laçın koridorunun kapatılmasına devamına tepkisiyle ilgili. Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan binlerce Ermeni, hayati öneme sahip Laçın koridorunun açılması için Ermenistan sınırlarına doğru yürüyüş düzenlediler. Batı medyası Ermenilerin protesto eylemini yoğun şekilde yansıtırken, Fransız haber ajansı Azerbaycan Cumhuriyeti'nden verdiği haberde, binlerce Ermeninin Cuma günü yürüyüş düzenlerken Laçın koridorunun yeniden açılmasını istediklerini duyurdu. Buna göre Cuma günü sabah saatlerinde Hankendi'nin ana meydanına toplanan Ermeniler, hayati öneme sahip Laçın koridorunun yeniden açılması çağrısında bulundular. Kaynaklar eyleme katılan Ermeni sayısının 6000 kişi olduğunu bildirdi. Bundan önce de Erivan yetkilileri defalarca Laçın koridorunun kapatılmasının Karabağ'da insani kriz riskini arttırması konusunda uyarıda bulunmuştu. Özgür Avrupa Radyosu da sözde Karabağ Özel Cumhuriyeti liderliğinin kalabalık bir kitleye hitap ederek gıda, ilaç ve diğer temel ürünlerin ciddi sıkıntısı konusunda uyarıda bulunmuştur. Konuşmacılar uluslararası camianın derhal harekete geçmesini ve Aliyev yönetiminin Ermenileri Karabağ'dan kovma politikası olarak nitelendirdikleri duruma karşı koymalarını istedi. Sözde Karabağ Özel Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerinden Robin Vardanyan bu bağlamda şöyle diyor. Ben buradayım, mücadele veriyorum ve buradan ayrılmayacağım. Biz toplu güç ile Laçın koridorunu kapatma politikası ve işgalcilere karşı koymaya devam edeceğiz. Kuşkusuz yabancıların isteğiyle örtüşen Aliyev yönetiminin politikaları Müslüman Azerbaycan halkı için gelecekte sorunları arttıracaktır. Bakü yetkililerinin medyadaki iddialarına rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sözde müttefikleri sayılan ülkeler, esasında Aras Nehri'nin kuzeyindeki Şii ve Müslüman Azeri vatandaşların düşmanı sayılıyor ve kendi çıkarları adına Şii Azerileri istismar etmeye gayret göstermekteler. Aliyev yönetimine uluslararası baskı artarken Karabağ Ermenilerin düzenlediği protesto eylemi de Bakü üzerindeki baskıyı daha da arttıracaktır. Buna rağmen Aliyev, Bakü'de 15 Temmuz'da yaptığı açıklamada Laçın koridorunu yeniden açmak için uluslararası baskı karşısında boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Ermenistan halkını Karabağ Ermenilere bağlayan tek ulaşım yolu olan Laçın koridoru, geçen 12 Aralık tarihinden itibaren çevre uzmanları olarak nitelendirilen kişiler tarafından kapatılmıştır. Tam bu noktada Rus barış güçleri de bulunmakta. Bu koridor üzerinden Ermenistan, Karabağ'ın Ermeni sakinlerine gıda, ilaç ve yakıt gönderiyordu. Karabağ'da yaklaşık 120 bin Ermeni yaşamaktadır. Bazı gerçeklere rağmen Aliyev yönetimi hiçbir caddeyi kapatmak istemediğini iddia ediyor. Bakü'nün açıklamasına göre araçlar Laçın koridorunda çift taraflı olarak serbestçe hareket edebilir. Ancak Erivan yetkilileri bu sözlerin doğru olmadığını bildiriyorlar. Bakü ve Erivan liderliğinin Rusya Devlet Başkanı Arabuluculuğuyla elde ettiği anlaşmaya göre Laçın koridoru Rus barış güçlerinin kontrolü altında olmalıdır. Ancak Aliyev yönetimi yabancıların yardımı ve teşvikiyle bu hayati koridoru kapatmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile yaşanan siyasi gerilimler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in üyeliğine onay vermesiyle sona yaklaştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya'daki NATO zirvesinin başlamasında saatler kala Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayan anlaşmanın Türkiye Meclisi'ne gönderileceğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında savaşın devam etmesi ve Doğu Avrupa'daki çatışmaların tırmanması, Avrupa'daki askeri ittifaklar konusunda tarafsız bir tavır sergileyen İsveç'in Finlandiya ile birlikte NATO'ya katılma talebinde bulunmasına yol açtı bilindiği üzere. Bu konuda öncelikle Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusundaki olumlu yaklaşımı gündeme geldi. Daha sonra da son günlerde demin ifade edildiği üzere İsveç'in NATO üyeliği Türkiye tarafından onaylandı. Peki şimdi bu gündemle ilgili akla gelen soruları bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Röportajımızda siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'i bizimle birlikte. Sayın Şerif, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi daha önce Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin olumlu yaklaşımı gündeme gelmişti. Şimdi de İsveç'in NATO'ya üyeliği konusu biraz daha aslında muhatapları şaşırttı. Çünkü terör örgütleriyle ilgili Türkiye'nin kırmızı çizgileri gündemde sürekli vurgulanıyordu. Acaba Türkiye bu isteklerinden vaz mı geçti terör örgütleriyle ilgili? İlk soruda şunu sormak istiyorum size. Nasıl yanıtlarsınız bu soruyu efendim?
Dali herhalde Türkiye öz dervağı üreğinde için açıkladı. O da buydu ki razılaşacak İsveç'in NATO'ya koşulmasıyla. Elbette kesmişte olan danışıklarımızda ben rağmen ki o zaman Cenab-ı Erdoğan çok katiyetle deyirdi ki bunların izin vermeyeceği yok ta bunlar biz istediğimizi yanına getirmeyince. Ben o zaman da dedim ki yok, öyle hem Finlandiya hem İsveç'e nihayet Türkiye razı olacak. Çünkü Türkiye bazen hususen AK Parti hükümeti gösterip ki o ki deydiler ve deyirler de bir iddia analistler ve siyasi tahlilleyenler bu akide dediler ki Cenab-ı Erdoğan ve AK Parti'nin siyaseti nihayetten Amerika'nın çalan ve büyük siyasetinin içindedir. Eğer onun içinde de bazen bazı çelişki şeylerde görür. Çok bu çalan siyasetin içindedir və xırda-xırda siyasetlerdir. Vəli nihayetən AK Parti Amerikanın bölgede olan siyasetinin çarşıvasında hərəkət edir. Və çün Amerikanın istəyi budur ki, NATO genişlensin və Finlandiya, İsveç də buna üzv olsun və hətta Ukrayna və nihayet Türkiyə buna razı olacaq. Burada da gördük ki, Cənab Erdoğan həm Litvani iclasından sonra qeyd etdi ki, bizim stratejimiz və əsasən istəyimiz NATO-nun genişlənməkdir və təbii ki, buna razı olacaq. Yəni, bunu strateji unvanında eləməklə Amerikadan bir Amerika ilə bir xəttə olmağa göstərdi. İkinci dəlil, ikinci dəlil, Türkiyə hər halda siyasəti, keçmişdə dedikim, qeyd etmişəm bunu, keçmişdə bəzi olumsuz şəraiti seçdiyi üçün həməşə iqtisadi mənfəət dalıcandı və iqtisadi mənfəəti bütün ideolojik, İslam, həq, zülm, nəmidanəm, cinayət, Quran, belə şeylərin hamısı nəhayətən gedir kənara. AK Parti həməşə iqtisadi mənfəətini nəzərdə alır. Burada da təbiidir ki, müxtəlif dəlillərə görə Türkiyənin şəraitini nəzərdə alanda iqtisadi mənfəətləri buna icab elədi ki, Qərblə bu barədə çatışmaya və ləfzi də olsa müxalifətdən vazgeçə. Üçüncü istəhdə budur ki, hala bunu demək olar ki, yaxşı Azərbaycan belədir, niyə də böyle söyləmlər olur, deyilir ki, biz razı mütləq olmayacaq, deyilər ki, İsveç hər halda yataqlıq yapır teröristlərə, onların hətta mağarası olub teröristlərin. Niyə buna razı olurlar, o da belə halda ki, İsveçdə Qurana da tohun olub və Qurana da yandırdılar, bu ihanət olub. Belə bir şəraitdə razı olur. O da budur ki, əsasən Türkiyənin bu cür söyləmləri və müxalifətləri buna görədir ki, daxildə cəmaatin xoşu gəlsin. Seçim var idi, hər halda millətin xoşu gəlir. Türkiyə dövlətinin keçmişdə hər halda Avropalıların Türkiyədə at oynatdıqların, batırların nəzərdə saxlısıq, NATO-çuların orada dərbələrin və Türkiyə xalqını təhqir eləməyin nəzərdə salsaq, Türk xalqının xoşu gəlir, Türk dövlət adamları, Türk hükumət adamları boy-boy deyələr Qərb və Batıya, Batı dövlətlərinə və müstəqillik, özgürlük, azadçılıq belə göstərələr. Lazım olanda da bunları Cənab Erdoğan çox maharətlə göstərir və nihayətən qayıdır öz stratejisində. Qədimlərdə bir sözü, məsəl var Əfqanlılar deyilər ki, heç gücə biz təslim olmarıq, madami ki, güc çox güclü olar. Hər halda bu şərait bahis olur ki, görürük, baxmayaraq ki, İsveç bu istəklərin heç birisinə boyun qoymadı, heç təğyir hasıl olmadı və Türkiyə razı oldu. İndi istəsək bu məsələdən sonra seçim də siyasətlərində təsir qoyub ya qoymayıb, biz elə ilk baxımda görürük ki, təsir qoymayıb. Yəni, onlar deyiblər ki, bəli, Türkiyənin biz üzviyyətindən, Avropa Birliyində üzviyyətindən himayət edilər qoşulmasından. Öbəl də söz konusu deyir bu qoşulma. Hətta ondan keçəndə İsveçin nə qədər ağırlığı var Avropa Birliyindəki onun müvafiqət edir. Fransanın, İngiltərənin, İngiltərə kimi üzvüdür, Almaniyanın qarşısında belə bir gücü yoxdur İsveç himayət edir. Eləsə də bir yerə çatmaz. O tərəfdən parlamana icra verməkdə bu məsələni dərvaq edin o məsələ ilə oynamaqdır. Nəhayətən biz görürük ki, hətta deyil Türkiyənin istəklərini nəzərdə alırıq, vəli eyni zamanda bu iki teröristlərin bəzisində istəyiblər həm FETÖ-çulardan, həm PKK-lilərdən qaytarsın Türkiyə, onu da ki, onları elə həmin günlərdə məhkəmə rədd elədi bu iddianı, yəni heç nə.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Bugün sohbetimizde İsveç'in NATO'ya üyeliği ve Türkiye'nin buna olumlu yaklaştığı konusuyla ilgili gündem değerlendirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri karşıtı protesto gösterisi düzenlenmesi, Batı Şeria ve Kudüs'te işgalci Siyonistlere karşı 24 saat içinde 28'den fazla direniş eyleminin gerçekleştirilmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Risalet gazetesinde Çinli yetkilinin NATO'nun izlediği siyasetlerine yönelik açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Çin'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Zhang Xun, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün bu ittifakın genişletilmesi konusundaki hırsını eleştirerek şunları söyledi. NATO bugün dünyada bilinen tüm sorunların kaynağıdır. Çinli yetkili açıklamasını şöyle sürdürdü. NATO, soğuk savaşın bir ürünü olarak hala soğuk savaş hayaletinin peşinde. Vilnius'ta düzenlenen NATO toplantısında soğuk savaş döneminden tanıdık sözler ve ideolojik yaklaşımlar duyduk ve gördük. Litvanya'daki NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde Pekin'e asılsız suçlamalar yöneltildi. Çin bu iddiaları şiddetle reddetmektedir. NATO başlangıçta tasavvur edilen coğrafi sınırların ötesine geçmiştir. Artık gücünü tüm dünya üzerinde göstermeyi planlamaktadır. Ancak bu tür eylemler bölgenin güvenliğini olumsuz etkilemektedir. NATO sürekli olarak askeri harcamaları artırıyor ve gücünü genişletmeye, çatışmaları artırmaya çalışıyor.
Tahran Radyosu.
İttilaat gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov'un İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ile yaptığı görüşmede ülkesinin İran'ın toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu söylemesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Amerika'nın Ukrayna ordusuna yasak bombalar sağladığına dair Suriyeli uzmanın değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriyeli asker ve strateji uzmanı General Ali Maksud, Amerika'nın Ukrayna ordusuna misket bombalarını tedarik etme kararının sebeplerini değerlendirdi. Amerika'nın Ukrayna'ya misket bombalarını verme kararının şaşırtıcı olmadığını kaydeden Maksud, açıklamasının devamında şunları kaydetti. Amerika, nükleer dahil yasaklı silahları en çok kullanan ülke. Amerika misket bombalarını Irak ve Suriye'de kullandı. Bu bombaların toplumda yarattığı büyük yankı, insanı doğrudan öldürmemesi, doğrudan insan ölümüne yol açmaması, daha ziyade uzuvların kesilmesi ve felç gibi durumlara varan ağır yaralanmalara yol açması ifadesini kullandı.
Hemşehri gazetesinde Siyonist uzmanın Siyonist İsrail rejiminin mevcut durumu ile ilgili değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist bir askeri uzman son günlerde İsrail toplumunun tıpkı Seyit Hasan Nasrullah'ın 23 yıl önce vurguladığı gibi örümcek ağından bile daha zayıf bir hale düştüğünü söyledi. Valla Haber Ajansı'nın askeri uzmanı Amir Bohbut konuyla ilgili bir haberinde şunları yazdı. Bugün İsrail Nasrullah'ın Mayıs 2000'de İsrail toplumuna yönelik olarak yaptığı örümcek ağı benzetmesine en yakın noktada. Bugün endişe verici gelişmeler de buna işaret ediyor. Bu durum devam ederken İsrail ordusu da Hizbullah'ın zayıf bir durumda olduğunu düşündüğüne dair yaklaşımlar sergiliyor. Bu çok yanlış bir düşünce, ayrıca bizim için tehlikeli sonuçları olabilir. Söz konusu raporun devamında şu ifadeler yer aldı. Mayıs 2000'de İsrail ordusunun Güney Lübnan'dan çekilmesinden sonra Seyit Hasan Nasrullah yaptığı ünlü konuşmasında İsrail toplumunu zayıf bir toplum olarak tanımlayarak onu örümcek ağından oluşan eve benzetti. Bugün bu olaydan 23 yıl sonra İsrail Hizbullah Genel Sekreterinin yaptığı benzetmeye en yakın durumdadır. İç farklılıklar ve toplumsal bölünmeler de bunu doğruluyor ve bu endişe verici durumu yaratıyor. Tüm bu olanların gölgesinde İsrail ordusu tehlikeli yanlışlar yaparak İsrail'in bu zaafını Hasan Nasrullah ve Hizbullah tarafından açıkça anlaşılmasına neden oluyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süre Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Süre Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bugünkü sohbetimizde de önce önemli gelişmelerin başlıklarını sizlere aktaracağız.
İslam İnkılabı liderinin ilmiye havzaları sorumluları ve yetkilileriyle görüşmesi,
Cumhurbaşkanı'nın Afrika ziyareti,
İran'ın Fars Körfezi hususunda Rusya'ya tepkisi,
İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinin Suriye'nin durumunu değerlendirmesi,
İran Meclis Başkanı'nın Asya Parlamenterleri Merkezi'nin açılışında konuşması
ve İran Dışişleri Bakanı Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakareti değerlendirmesi
önemli gelişmelerin başlıklar arasında görülmektedir.
Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, çarşamba günü ilmiye havzaları mübellileri, talebeler ve önde gelen isimleriyle görüşmesinde, liberal demokrasinin İslami düzenin karşısında yer alan cephe olarak değerlendirerek, bu hasım cephenin demokrasi ve özgür düşünme alanında yalan iddialar öne sürdüğünü vurguladı. Geçen yüzyılın sonlarında ünlü Amerikalı teorisyen Francis Fukuyama, liberal demokrasi tarihinin sonuna geldi dedi. Fukuyama'nın bakış açısına göre liberal demokrasi hem insanlık onurunu hem de halk gücünü önemseyen dünyanın dört bir yanındaki insanlar için en arzu edilen siyasi sistemdir. Buna rağmen 21. yüzyılda yaşanan gelişmeler liberal demokrasinin insan haklarına ve halk gücüne önem verdiği yönündeki iddiaların yanlış olduğunu göstermiştir.
Liberal demokrasiyi bir binaya benzetecek olursak, içini tanımayan izleyiciyi aldatan süslü bir görünüme sahip olduğu, güzel görünen bu yapının harcı ise hile ve yalandan yapılmış ve içinin pislik ve korkunçluklarla dolu olduğu söylenebilir. Liberal demokrasi sistemine sahip ülkelerdeki olaylara ve bu ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yönelik eylemlerine bakmak, bu aldatmacayı ve sahtekarlığı ispatlamaktır. Liberalizm, insan hakları, özgürlük ve seçme hakkından gurur duyarken, çıkarları gerektirdiğinde insan haklarını çiğneyip dünyanın en gerici hükümetleriyle dostluk anlaşmaları yaparken karşıtlarına bile göz yumabilir.
Örneğin savaş tellallığı yapan siyonistlerin Filistin halkına karşı insanlık dışı suçlarına göz yumabilir ve Birleşmiş Milletler'de siyonistlere karşı önerilen herhangi bir kararı da veto edebilir. Irk ve din ayrımcılığı bu ülkelerde yaygın. Amerika'da siyahların haklarının yok sayılması ve onlara yönelik yapısal ve kurumsallaşmış şiddet, Amerika ve Avrupa'da Müslümanların dini haklarının yok sayılması ve ağır şekilde ihlal edilmesi, ırk ve din ayrımcılığı vakaları arasında yer alıyor. Avrupa ülkelerinde Kur'an'ın yakılması ve siyasi sistemin bu suça ve hak ihlaline resmi olarak destek vermesi, liberal demokrasinin insan haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesi konusundaki asılsız iddialarına örnektir.
Liberal demokrat ülkeler, ülkelerinin dışında da yıkıcı eylemlerde bulundular. Gelişmekte olan ülkelerde yıkıcı savaşların dayatılması ve insani felaketlerin yaratılması bu örnekler arasındadır. Irak, Afganistan, Suriye, Yemen ve Libya liberal demokrasi sistemlerinin davranış biçimiyle son 10 yılın en büyük insani felaketlerine tanık oldu. Başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bağımsız ülkelere yönelik baskıcı ve hedefli yaptırımlar da bu alana örnektir.
Ayetullah Hamenei bu sebepleri ve daha birçok örneği göz önünde bulundurarak, kendilerine liberal demokrasi diyen İslami sisteme ve düzene karşı cepheyi yalancı ve sahtekar olarak adlandırdı ve çağdaş tarihin birçok gerçeğine atıfta bulunarak şunları söyledi. İran milletine karşı olanlar, İran milletine karşı cephe olarak özgürlükçü ve özgür düşünceye ve emperyalizme dayanmayan her türlü demokrasiye karşıdır. Aslında İran milletinin ve İslam sisteminin bu cepheye karşı duruşu ve mücadelesi medeniyete dayalı ve küresel bir mücadeledir. Zavallı ve çaresiz kalan Ukrayna halkının durumunu batının sömürgeci ve yağmacı saiklerinin devamının bir kanıtı olarak nitelendiren İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei şunları da sözlerine ekledi. Ukrayna halkı öldürülmeli çünkü batılı silah üretim ve satış şirketlerinin çıkarları savaşın devamındadır.
Tahran Radyosu.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in Kenya, Uganda ve Zimbabwe dahil olmak üzere 3 Afrika ülkesine yaptığı ziyareti sonunda 21 memorandum ve işbirliği anlaşmasının İran ile bu 3 Afrika devleti arasında imzalandığı duyuruldu. Bundan önce Cumhurbaşkanı Endonezya'nın yanı sıra Venezuela, Nikaragua ve Küba gibi bazı Latin Amerika ülkelerine de seyahat etmesi Batı'nın İran'a tecrit etme çabalarının boşa çıktığı anlamına geliyordu. Bu kapsamlı ziyaretler İran'ın izole olmadığını ancak çok önemli ekonomik ve ticari başarıları da bu ziyaretlerde sağlayabildiğini gösterdi. Bu nedenle birçok uzman bu geziyi Amerikan yaptırımlarına bir meydan okuma olarak nitelendirdi. İran, Afrika kıtası ile tüccarların faaliyetlerinin maliyetlerini düşürmede olumlu sonuçları olan ve uluslararası bankacılık sistemlerinin önündeki engelleri de aşan bir ticaret mübadele mekanizmasını benimsemeye çalıştı. Bazı uzmanlara göre İran, Suudi Arabistan ve Mısır gibi önemli bölgesel hükümetlerle ilişkilerini yanı sıra Fars Körfezi hükümetleri ile de ilişkilerini güçlendirerek bölgesel politikalarında sadece bir denge hali yaratmayı düşünmüyor. Bu iki hükümetin Afrika kıtasındaki nüfuzunu kullanarak Afrika kıtasıyla bağlantısının önündeki engelleri kaldırarak Afrika ile yeni bir aşamanın başlangıcına imza atabilmiştir.
İran'ın diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirme stratejisi, dünyanın batı ile sınırlı kalmaması ve İran başta Latin Amerika, Asya ve Afrika hükümetleri olmak üzere, başta da Çin ve Rusya olmak üzere herkesle olumlu ilişkiler kurma niyetinde olmasına dayanmaktadır. Batılıların vaatlerini yerine getirmemesi ve neredeyse herhangi bir anlaşmayı bozması ve İran'la ilişkilerde aldatma politikasına başvurmasının ardından, aynı durumun İran ile Batı arasında sağlanan kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasında da tekrarlanması sonucu İran diğer bölgelere daha fazla odaklandı. Özellikle de Afrika'nın fırsatlar kıtası olması bu açıdan önemlidir. İran gelişmiş bilimsel ve teknolojik imkanlarıyla bu imkanları her iki tarafın da yararına olacak bir şekilde yönetebilir. Ayetullah Reisi'nin Afrika kıtasına yaptığı gezide bu kıtada adı geçen 3 ülke ile mübadele mekanizması görüşüldü. Buna göre İran'ın temel malları alması karşılığında altın ve elmas madenleri, petrol ve gaz çıkarma, petrokimya, yolların, demir yollarının, hastanelerin, otellerin, barajların, hava alanlarının ve rıhtımların inşasının yanı sıra konut inşaatı, ilaç ve tıbbi malzeme ithalatı ve bilgi tabanlı ürünlerin üretimi dahil bu ülkelerde ekonomik, ticari, zirai ve bilimsel alanlarda yatırım yapacağı vurgulanmıştır.
Rusya ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi arasında yapılan stratejik diyalog toplantısındaki bildiriye ve 3 İran adası iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı tepki gösterdi. Hüseyin Emir Abdullahyan bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda hiç kimseye ödün vermez dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi'nin İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından Twitter hesabından şunları yazdı. İran'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda hiçbir tarafa ödün vermeyiz.
Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın hukuki işlerden sorumlu yardımcısı Muhammed Dehkan, kabine toplantısının aralarında Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin bildirisini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 ada hakkındaki yenilenen iddiasına gösterdiği tepkide şunları söyledi. Tüm tarihi belgeler incelendiğinde bu adaların tartışılmaz bir şekilde İran'a ait olduğu görülüyor. Muhammed Dehkan şunları ekledi. Bölgenin bazı yönetimleri belgeleme ve bazı uluslararası hukuk profesörlerine rüşvet vererek hiçbir hukuki değeri olmayan bir kitap oluşturmaya çalışıyor. Eski belgeler bu konuda nettir. Ve İran'ın hareketinin dayanağı hukukidir. İran Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti, Çarşamba günü Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Alexey Dedov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi Emir Said İrevani, İran'ın kimyasal silahların ana kurbanlarından biri olduğunu belirterek bu tür ölümcül silahların kullanılması uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtti. Emir Said İrevani geçen hafta salı günü Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki kimyasal silah dosyasıyla ilgili konuştu. İran herhangi bir kişi tarafından herhangi bir yerde ve koşulda kimyasal silah kullanılmasını bir kez daha kınıyor. Bu tür ölümcül silahların kullanılması uluslararası hukukun açık bir ihlali, insanlığa karşı bir cinayet ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey diplomatı, İran'ın kimyasal silahların ana kurbanlarından biri olduğunu da sözlerine ekledi. 28 Haziran 1987 tarihinde İran'ın Serdeşt şehri, kadın ve çocuklarda dahil olmak üzere birçok masum sivilin ölümüne ve acı çekmesine neden olan yıkıcı bir kimyasal saldırıya maruz kaldı. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Irak'ın İran'a karşı dayattığı savaşta Fransa, İngiltere ve Amerika dahil bazı batılı ülkelerin Saddam rejimini desteklemek ve onunla işbirliği yapmakla sorumlu olduğunu vurguladı.
Geçen hafta Salı günü Tahran'da düzenlenen Asya Parlamentoları Meclisi Planlama ve Bütçe Daimi Komisyonu açılış töreninde konuşan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, günümüzde Batı'nın karşılaştığı zorluğun Asya'nın ekonomik merkeziyeti ele alması olduğunu belirtti. Galibaf, dünyadaki siyasi gücün de eksen değiştirdiğini belirterek bu büyük hedefe ulaşmanın yolu bölgesel yakınsama bağlamında çok taraflı işbirliğinin kurumsallaşmasıdır vurgusunda bulundu.
Asya Parlamenterler Bütçe ve Planlama Daimi Komisyonu toplantısı 9-12 Temmuz tarihleri arasında Tahran'da gerçekleştirildi. Muhammed Bakır Galibaf ise içinde bulunduğumuz yüzyılda Asya ülkelerinin birbirini tamamlayabileceğini ve Asyalılara çeşitlilik içinde birlik şeklinde ayırt edici bir kimlik kazandırabileceğini belirtmek isterim vurgusunda bulundu. İran İslami Şura Meclisi Başkanı, dini yönelimi tarihi Asya kıtasındaki çeşitliliğin ve çoğulculuğun yönlerinden biri olarak belirterek ve dünyanın farklı dinleri arasındaki yakınlaşmanın insanlığın ve beşeriyetin bekası için önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, barış, güvenlik, hoşgörü ve iyimserlik kültürünün güçlendirilmesini de istedi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmeyi, insan hakları ihlali ve 2 milyar Müslümana kin, şiddet ve düşmanlığa tahrik olarak değerlendirdi. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere İslami kutsallıklara hakaret eylemi bazı Avrupa ülkelerinde defalarca yaşanmıştır. 28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'da Selvan Momika adlı aşırılık yanlısı bir şahıs Kur'an-ı Kerim'i yırtıp bu şehrin merkez camisinin önünde ateşe verdi. Geçen hafta Güneybatı Almanya'da yine aşırılık yanlısı bir şahıs Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Avrupa ülkelerinde son dönemde yaşanan Kur'an'a hakaret eylemlerini gözden geçirmek üzere Cenevre'de düzenlenen Acil İnsan Hakları Konseyi toplantısında Salı günü yaptığı açıklamada, bu toplantının yapılmasının önemine, gerekliliğine ve güncelliğine işaretle, Kur'an'a hakaret sadece bir insan hakları ihlali değil, aynı zamanda 2 milyar Müslümana karşı kin, şiddet ve düşmanlığı körüklüyor ve tüm gerçek insan hakları savunucuları tarafından derhal kınanmalıdır açıklamasında bulundu. Emir Abdullahian şunları da ekledi. İsveç ve Avrupa yetkilileri bu tür eylemlerin tekrarını önlemek için acil ve etkili önlemler almalıdır. İran Dışişleri Bakanı, bu tür eylemleri kınamadaki tereddüt ve gecikmenin çifte standart bir tutumun uygulandığını gösterdiğini vurguladı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parssurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkishaws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerine ve öğretilerine sade bir dille sizlere açıklamaya çalışacağız.
Bu sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümde Kur'an-ı Kerim talimlerinden bu semavi dinin akıl ve düşünce temellerine dayandığı anlaşıldığını ve bu da İslam dini için çok önemli bir imtiyaz olduğunu anlattık. Bu çerçevede İslam dininde düşünce ve düşünmek ve böylece ilmi ve marif alanlarında ilerlemekte önemli bir yeri vardır. İslam dini düşünceye dayalı olduğundan inançla ilgili ilkeler hakkında taklit etmeyi ve sırf izlemeyi caiz görmemekte ve herkesin özgürce İslam'ın ilkeleri üzerinde araştırma yapmasını vurgulamaktadır. İslam dininin bir özelliği talime insan fıtratı ve zatı ile uyumlu olmasıdır. Fakat fıtrat ise insanın has özelliklerindendir ve onu hayvanlardan farklı kılar. Hakikat, talep, hayır ve fazilete eğilim, güzelliğe eğilim ve yine tapma eğilimi insanlarda var olan fıtri eğilimlerdir.
İslam dininin hüküm ve talimi insan doğası ve fıtratına uygun düzenlenmiştir. Bu yüzden bu semavi dinin hükümleri insan vücudunun tüm boyutlarını kapsar ve kemale doğru yeteneklerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden insanın cismi ve ruh olmak üzere iki boyuttan oluştuğu anlaşılır. Her insanda iki farklı akım rol ifa eder. Her insanda bir yandan onu maddi ihtiyaçları ve içgüdülerini karşılamaya yönelten bir çekim gücü varken, öbür yandan da içinde öyle yetenekler ve kapasiteler vardır ki, onu hak ve maneviyata ve Allah katına yaklaşmaya yönlendirir.
İslam dininin son ve en mükemmel din olarak beşerin fıtri eğilimlerini karşılamak üzere bazı programları vardır. İslam dini hem beşerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve hem manevi yönelişlerini geliştirmek ve böylece saadet ve kemale ermesine yardımcı olmak için bir takım programlar getirmiştir. Fıtri eğilimler tüm insanlarda eşittir ve fıtrat tüm insanların ortak sermayesidir. Dolayısıyla İslam'ın muhatabı belli bir kavim, ırk veya soy veya sınıf değildir. İnsan oğludur ve İslam dini tüm beşeriyeti kurtarmak için gelmiştir. Bu yüzden İslam'ın sunduğu programlar tüm beşeriyeti ve bütün insanlar kapsar. İşte bu yüzden de İslam dini tarihi boyunca tüm kesimlerin arasında hamiler ve destekçiler bulmuştur. Gerçi İslam dini sosyal adaleti inşa etmek ve mağdur ve mahrum ve mustazaf insanları zalimlerin ve müstekbirlerin elinden kurtarmak için gelmiştir. Fakat İslam'ın tek muhatabı mazlumlar, mağdurlar ve mustazaflar değildir. İslam dini hatta onlara karşı savaştığı sınıfların üzerinde de etkili olmuştur.
Tahran Radyosu.
İslam dininin bir başka özelliği bu ilahi dinin tüm asırlar için gönderilen evrensel bir din olmasıdır. İslam dini hiçbir coğrafi bölgeye özgü değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bi'setinin ardından Roma, İran ve Mısır gibi diyarların liderlerine mektuplar göndererek onları İslam'a davet etmiştir. Eğer İslam dini evrensel olmasaydı böyle bir davet de gerekmezdi ve başka milletler ve kavimler de bu dini benimsemek zorunda değildi. Kur'an-ı Kerim ayetleri İslam dini tüm beşeriyetin hidayete ermesi için gönderilen bir din olduğunu buyuruyor. Yüce Allah Sad suresinin 87. ayetinde ise şöyle buyuruyor. Bu Kur'an ancak alemlere bir öğüttür. Bu ayet Kur'an-ı Kerim ve peygamberin tüm alemlere gönderildiğini beyan ediyor. Yüce Allah bir başka ayette İslam'ın tüm dinlere karşı muzaffer olacağını müjdeliyor ve Tevbe suresinin 33. ayetinde şöyle buyuruyor. O müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak din ile gönderendir.
Tüm bu özelliklerden hareketle İslam dini diğer semavi dinlerin belli bir zaman diliminde ve belli bir kavim için gönderilmiş olmalarından farklı olarak tüm zamanlar için ve bütün beşeriyet için gönderildiği söylenebilir. İslam'ın bu özelliği aynı zamanda tüm öğretilerini de kapsar. Eğer sade bir dille ifade edecek olursak, İslam öğretileri genel kalıplarda beyan edildiği söylenebilir. Yani beşeriyetin saadeti için gerekli olan her şey genel kanunlar şeklinde sunulmuştur. Kuşkusuz zaman ve mekan şartları değiştikçe bu genel kanunlar daha detaylı durumlarla uyumlu hale getirilmeleri ve ona göre yorumlanmaları gerekir. Böylece İslam öğretileri hem beşeriyetin saadeti için gerekli olan genel kurallardır, hem zaman ve mekana göre uyumlu hale getirilebilir. İslam'ın bu özelliği yüzünden artık yeni dinlerin gelmesine hacet yoktur ve İslam dini yüce Allah tarafından beşeriyete nazil olan son dindir.
İslam dininin bir başka özelliği mükemmel ve geniş kapsamlı, çok boyutlu bir din olmasıdır. Dinin mükemmel ve çok boyutlu olması birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Bazı Müslüman düşünürler dinin çok boyutlu ve geniş kapsamlı oluşunu, Kur'an-ı Kerim'in çok boyutlu ve geniş kapsamlı oluşu ile aynı mevzu olduğunu savunuyor ve bunun için bazı ayetlere istinad ediyor. Örneğin Nahl suresinin 89. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Bu ayete göre Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşunun gayesi aydınlatmaktır. Kur'an-ı Kerim, insanları hidayete erdirme ve gelişmelerine ve ilerlemelerine yardımcı olmak üzere nazil olduğundan, burada her şeyden maksat, beşerin kemale ermesi için gerekli olan her şeydir. Kur'an-ı Kerim'de bu semavi kitabın insanların hidayete ermesi için gerekli tüm her şeyi aydınlattığı beyan edilir.
İslam'ın geniş kapsamlı ve çok boyutlu olduğunu ispat eden özelliği insanları tanımlamaya gösterdiği ilgilidir. Geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir dinin insanları tanıma alanında derin bakışı olması gerekir. İslam dininde insanın tüm boyutlarına özen gösterilmiştir. Bu dinde insanın varlık alemindeki konumu, tekamüle erme etkenleri, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılama yolları, insanın kendisi, yaratanı ve doğu ile ilişkileri, bireysel ve sosyal yaşamında hakim olan ilahi sünnetler gibi durumlardan detaylı bir şekilde söz edilmiştir.
İslam taliminin sadeliği ve kolay anlaşılır olması bu semavi dinin bir başka özelliğidir. Kuşkusuz tüm beşeriyet için ve tüm zamanlar için gelen bir din, benimsenmesi zorlu ve meşakkatli olmaması gerekir. İslam dini talimlerinin sadeliği ve beşeri fıtrata uygun oluşu itibariyle her insanın ruhunu okşar ve derinden etkiler. Bazı insanlar çok geçmişte nazil olan bir dinin nasıl çeşitli zamanlarda insanların ihtiyaçlarını karşılayabilir diye bir soru gündeme getirir. Ya da 14 asır önce Allah tarafından insanların yaşamının yöneltilmesi için nazil olan bir dinin nasıl zamanın gereksinimlerine ayak uydurduğu ve çağımız insanın ihtiyaçlarına cevap verdiğini soranlar olur.
Bu sorulara cevap vermeden önce insani ihtiyaçların neler olduğuna bakmak gerekir. İnsanların ihtiyaçları iki gruba ayrılır. Bunlar birinci ve ikinci dereceden ihtiyaçlardır. Birinci dereceden ihtiyaçlar insanın fıtratı ve içgüdüleriyle ilgili durumlardır ve insan yaşadıkça bu ihtiyaçlarda yaşar ve zaman ve mekandan bağımsız olarak daimidir. Örneğin yemek, içmek, giyim, kuşam, konut ve yeni tapma ve öğrenme ve bilim gibi ruhi ihtiyaçlar ya da başkaları ile işbiri yapma veya özgürlüklerden yararlanma gibi sosyal gereksinimlerdir. Ancak bazı ihtiyaçlar ikinci dereceden ihtiyaçlardır ki her çağda ve zamana göre değişebilir. İkinci dereceden ihtiyaçlar insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere birer araç gereç sayılır ve her çağda yaşanan değişikliklere göre de değişir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı internet sitemiz www.parsude.ir'den takip edebileceğinizi, bu arada lütfen istek, görüş ve eleştirilerinizi de turkish@irib.ir adresinden bize ulaştırın.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi üretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamine'yi maddi ve manevi günahların sonuçlarını açıklıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İnsanın işlediği günahlar, bu çeşitli ihlaller, şehvet ve dünya sevdası ve dünya malı için hırs ve tamahkarlık ve dünya makamına sarılmak ve insanın elindeki mal varlıklarında bencil olmak ve haset ve hırs ve gazap olan işler kesinlikle insan vücuduna iki etkisi olacaktır. Bir etkisi manevidir ki ruhu maneviyattan uzaklaştırır, nuraniyetten çıkarır, maneviyatı insanda zayıflatır ve ilahi rahmetin yolunu insana kapatır. Bir diğer etkisi sosyal mücadele sahnesindedir. Yaşam hareketinin azim ve direniş ve insan iradesinde iktidarın gösterilmesi gereken yerde bu günahlar insanın yakasına yapışır ve eğer bu zafiyeti telafi edecek başka sebep olmazsa insanı ayaktan düşürür. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Tır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.